Ayrım 17.
Bakın benim yaptığıma. Kurulu çadırlardan birinin önce bezini, sonra kazık bağlarını yaylandırdı. Hadi göreyim sizi tosunlarım. Yemekten önce bitirelim bu işi. Nuri Çevik ne kadar terlediğini ancak uğraşmayı bıraktığı zaman anlamıştı. İç çamaşırları gömleği suya batmış gibi ıslaktı. Yaprak oynamıyor keşiş düzünün önünde. Çıplak bozkırın havası toprağın altında dev ocaklar yanıyormuş gibi tütüyordu. Yemek pişirmek için aşağıda yakılan çalıların dumanı gökyüzüne minare gibi dümdüz yükselmekte, bu dumanın görünüşü toprağın altında dev ocakların yandığına insanı büsbütün inandırmaktaydı. Dumanlı boğazın arkasındaki dağlar nefriliklerini çoktan kaybetmişler, buzlu camdan görünür gibi açık kül rengine dönmüşlerdi. Nuri Çevik birini yollayarak biraz su getirmeyi geçirdi aklından. Çocukların da terli terli suya saldıracaklarını düşünüp vazgeçti. Hafif bir esinti bulabilmek umuduyla keşiş düzünün burnuna doğru yürüdü. Burada keşiş düzü bozkırdan 20 metre kadar yüksekti. Ilgaz'dan gelen susayla dumanlı boğaza sapan toprak yol burnunun tam ucunda birleşiyor, platoyu denizi yararak giden büyük bir gemiye benzetiyordu. Tüten havanın ötesinde kımıldıyor gibi görünen çırılçıplak bozkırda, hani bu haliyle denizi andırmıyor değildi. Nuri Çevik'in suratına umduğu esinti yerine iyice kızdırılmış bir tandırın üstüne eğilmiş gibi harlı alev kızgınlığı vurmuştu. Cigara yaktı. Dumanlı boğazdan çıkıp şirin köye bükülerek hemen gözden kaybolan dere, sanki cam kırıklarıyla dolu bir hendekti. Serinlik vereceğine insanın içini büsbütün kurutuyordu. Nuri Çevik çok uzaklardan geliyor duygusu veren yorgun gönülsüz bir ho sesi duydu. Çocuklar direğini doğrultup iplerini kazıklara bağlayarak bir çadırı daha kurmuşlardı. Dönüp bakmaya üşendi. Böyle sıralarda hep aklına gelen bir fikri uzaklaştırmaya çabalıyordu. Evet, çalışmak değil bu bizimkisi aslında. Yorulunca yoruldum bile demeyi gerekli görmeden bas yürü. Çevrene bak bir zaman, cigara yak. Cigarayı attı. Gerçek çalışma işte o yorgunluk başladıktan sonra bırakıp yürüyemeyecek durumdayken sürdürülen iştir. Katırlar kayaların arasından apansız çıktılar. Molla öndeki genç katırın yularını koluna takmış, Paşo yaşlı katırın kuyruğunu tutmuştu. Murat eğitmen pınarda kalmış olmalıydı. Nuri Çevik boğazın kuytusunda serin gölgelikteki pınar başını, hele gölleri şiddetle özledi. Yüzünü yıkarsın bol bol, yüzüne çarparsın suyu buz gibi. Daha doğrusu soyunur dalarsın göle. Çeşitli çamlarla kaplı dik yamaçların çevirdiği göller yemyeşildi. Hem de yalnız bir yeşilin silmesi değil, dünyada görülmemiş bütün yeşillerin iç içe sokulması. Öyle ki orada serinlik bile yeşildi. İnsan sanki suda değil, yeşilin derin ruhunda yüzüyordu. Nuri Çevik gözlerini bir hayal dünyasından gerçeğe açtı. Molla Hıdır bacakları dizlerine kadar yapışkan balçağa batıyormuş gibi, her adımını zorla attığı halde, katırlar da insanlar da tüten havanın ötesinde, ayakları yere basmıyormuş gibi, serap duygusu veriyorlar, bir bakıma dörder gaz tenekesi yüklü sandıklarıyla, altın arayıcı filmlerinin klondik yolcularını hatırlatıyorlardı. Biz altın yerine, bozkırdaki cevheri arıyoruz, altından 1000 kat değerli insan cevherini. Nuri Çevik insan cevheri sözüyle yolda müfettiş Şefik Ertem'in söylediklerini hatırladı. Çekirdeği olsa böyle çıplak kalır mı bu bozkır? Yüreğini korkuya benzer bir ürperti yokladı. Bozkır kızdırılmış bir demir levha gibi korkunç çıplaklığıyla güneşin altında cansız yatıyordu. Dış görünüşüne bakarak hiçbir canlı çekirdek saklamadığına yemin edilebilirdi. Orta Asya'dan insanlar bu geniş umutsuzluğun itilimiyle yerlerini yurtlarını bırakıp göçmüş olmasınlar. Dayanılmaz buna, evet, buna karşı direnmek olmaz. Arkadan gelen ho hop bağırtısıyla irkildi. Ho hop! İki hop arasında yarım dakika aralık var yoktu. Kümeler yarışmanın hızına kapılmışlar, yakıcı güneşi, yorgunluğu, daha önemlisi açlığı unutmuşlardı. Nuri Çevik gözlerini yumdu. İnsanoğlunun ortada hiçbir şey yokken çoğu zaman kendi zararına olduğunu bilerek yarışa girmesindeki soylu güce biraz kederle gülümsedi. Bu yüceltici güç çoğunlukla körpeliğin iyimserliğinde doğup gelişiyordu. 90'ına geldiği halde zeytin ağacı dikebilmek, Türkçesi yaşlanmamak, bu gücü yitirmemekle olur. Bozkır'a bakmaktan gözleri yorulup arkasına döndüğü zaman çocuklar ön sıradaki 8 çadırı kurmuşlar, 20 metre kadar yukarıda öğretmen çadırlarının çevresine toplanmışlardı. Midesinde açlığın keskin kazıntılarını üst üste duyarak saatine baktı. 13'ü 20 geçiyordu. Biraz odun almadığına Halim Bey şimdi ne kadar öfkelenir diye yutkundu. Ayaklarını sürükleyerek yürüdü. Belki 100 yıldan beri sapan yüzü görmemiş bu toprak, Ancak bir başka yıldızla duyulabilecek ürkütücü bir yabancılıkla yorgunluğunu kat kat artırıyordu. Kendini zorlayarak hızlandı. Müdür Halim Akın ilk kurulan çadırların birinde toprağa bağdaş kurup rahatça oturmuş, defterine bir şeyler yazmaya dalmıştı. Nuri Çevik, Müdür Halim'in estücü olduktan sonra da kendisi gibi arada bir yılgınlığa kapılıp kapılmadığını merak etti. Kapılıyorsa bile hiç belli etmemeyi beceriyor. Gerçek dayanma gücü de bundan başka bir şey değil. Müdürle şu anda ne üstüne olursa olsun iki kelime konuşmayı çok istediği halde niçin olduğunu aramadan görünmemeye çalışarak geçti. Müdürün çadırı 12'lik, 12 parça bezden yapılmış olduğu için ötekilerden daha ağırdı. Ayrıca önünde iki direkli bir de gölgeliği vardı. Kendisi bu kadar yorulduğuna göre çocuklar kim bilir nasıl bitiktiler. Bunu düşününce kaytarmacılığından utanıp kendisini de şaşırtan bir gayretle hızlandı. Yusuflu Esef direği kocaman elleriyle kavramış, bir araya getirdiği dizlerine sıkıca dayamıştı. Dişlerini var gücüyle sıkarak yavaş yavaş kaldırıyordu. Ceketi, gömleği postallara atmıştı. Zorlarken boyun damarları baş parmak gibi şişiyor, pazıları halat düğümlerine benziyordu. Yardım edenin Nuri Çevik öğretmen olduğunu fark etmediği için iki derin soluk arasında çıkıştı. Çok asılma ulan, asılma, dengesi kaçar. Çadır bezinin dört yandan kazıklara bağlanmasını sabırla bekledi. Gülümseyerek döndü. Tamam arkadaş, Nuri öğretmeni görünce ürktü, sonra utandı. Çorumlu sandım seni öğretmenim, İskilipli Şevki Pelvan sandım. İyi, yendik sayende Taşoluklu Yıldız'ı öğretmenim, ezip geçtik Taşolukluları. Nasıl tutuştunuz, onlar mı istedi? Onlar, sonunda müdür beyin çadırına biz yetiştik önce. Ellerini beline koyarak 15 metre daha yukarıda revir çadırını kurmaya uğraşanlara bir zaman baktı. Sonra gene Nuri Çevik öğretmenin yanında olduğunu düşünmeden bağırdı. Revir çadırını kurmuşken içine gir de yatıver Taşoluklu Yıldız, yatıver güzelce. Yıldız ulak direği dikmiş, iplerin kazıklara bağlanmasını bekliyordu. Dört yandan tamam sesleri gelince direği bırakıp döndü. Bir şey mi dedin Bay Esef? Esef bay sözüyle bir an şaşırdı, sonra kendini toplayarak güldü. Yok Bay Yıldız, yok bir şey. Nesine tutuştunuzdu? Esef az kalsın boş bulunup bir paket köylü cigarasına diyecekti. Dilini ağzının sağ yanından çıkarıp dişleyerek sustu. Koymadınız mıydı bir şey? Koymadık öğretmenim. Yıldız'la yanındakiler yaklaştıkları için Esef son sözü çok acele söylemişti. Nuri Çevik anlamazdan gelip çocukları açılır kapanır masayı, iskemleleri, kargolaları getirmeye yolladı. Onlar gelene kadar çadırları yokladı. İlk birkaçını iyi kurmuşlar, sonrakilerde çekişmenin telaşıyla ipleri çok germişlerdi. O kadar ki son çadırların bezleri hiç esnemiyordu. Nuri Çevik biraz gevşetilmesini söyleyince buna en çok Esef'le Yıldız şaştılar. Gergini daha iyi değil mi öğretmenim? Yel estikçe yapraklanmaz. Bunlar yeni çadır, ipleri de yeni. Yeni bez, yeni urgan, yağmurdan sonra güneşi yerse ne olur bakalım. Ne olur? Yıldız'la Esef yardım ister gibi birbirlerine baktılar. Kurur. Kurudu mu ne olur? İki delikanlı bu sorunun karşılığını bulmak için gözlerini kırpıştırıyordu. Nuri Çevik şakadan ayıpladı. Yazık sizin okuduğunuz beş sınıfa, yıkanınca daralmaz mı bez kısmı? Daralır az biraz. Yıldız meseleyi anlayıp atıldı. Bildim öğretmenim, yağmuru yiyip güneşte kurudu mu gerilir bunlar büsbütün, yarılır karpuz gibi. Esef'in iyice anlamasını beklemeden döndü, ipleri gevşetmeye koştu. Müdürün çadırını döşedikleri zaman Cemal Avşar'la çalıya gidenler açlıktan karınları bel kemiklerine yapışmış döndüler. Sakalarla Murat Eğitmen de daha iyi durumda değillerdi. Dumanlı Boğaz Köy Enstitüsü'nün ilk yemeği utanılacak kadar geç kalmıştı. Müdür beye çadırının hazır olduğunu Esef haber verdi. Müdür Halim Akın çadıra girmedi. İçeriye bir göz attı. Esef'in umduğunun tersine kimin kurduğunu sormadığı gibi aferin de çekmedi. Saatine baktı. Yemek pişmedi mi? Pişmedi müdürüm. Suyu kaynadı, kaynayacak. Yarım saat ister dedi Emine öğretmen. Müdür can sıkıntısıyla bir zaman yere baktı. Sonra karşısında yarım yuvarlak biçiminde duran öğrencileri gözden geçirdi. Çocukların çoğu yarı bellerine kadar çıplanmışlardı. Yüzleri gibi gövdeleri de toz toprak içindeydi. Müdür Halim Akın'ın suratındaki asıklık yavaş yavaş silindi. Eserini çok beğenmişlerin övüntülü sevincine döndü. İyi çalıştınız aç açına bu sıcakta. Sağ olun arkadaşlar. Yarım saatlik bekleme zamanından yararlanıp sizi kümelere ayıracağım. Sonra yemeğe kadar çadırların gölgesinde dinlenirsiniz. Defterini çıkarıp okumaya başladı. Birinci küme. Küme başı Nuri Çevik öğretmen. Adını okuduklarım sağa geçecek. Kastamonu'nun Tosya kazasının Yusuflu köyünden Esef Çakır, Mehmet Uyar, Hızır Molla. Buralı Bey köyünden Paşo Ayvaz, Çorum'un İskilip kazası Durak köyünden Ali Can, Dede Sarp, Cimşit Tok. Günlük köyünden Şevki Pelvan, Mıstık Anasız 9 kişi. Tamam. Şimdi okuyacaklarım da ikinci küme. Küme başı Cemal Avşar öğretmen. Çankırı'nın Kurşunlu kazası Camili köyden Recep Erdoğan, Cengiz Uslu. Virenkale'den Musa Korkut, Dursun Alıver. Ilgaz kazasının Kıraç köyünden Timur Arslan, Hasancık Alabaş. Taşoluk'tan Bekir Ozan, Ökkeş Yiğit, Yıldız Ulak. Enstitü kanununda küme çok önemlidir. Küme arkadaşlığı bilene hemşerilikten hatta kardeşlikten ileridir. Bundan böyle çalışmada şerefi tek tek değil kümeniz adına kazanacaksınız. Biraz suslu çocuklar gibi Nuri Çevik öğretmenle Cemal Avşar öğretmen de sözü bitti sanmışlardı. Çadırlara doğru yürüyecekleri anda elini kaldırıp durdurttu. Kümelerin adlarını sormadınız. Birinci kümenin adı Sakarya. Biraz bekledi. İkinci kümenin adı Kubilay. Bu adlara layık olmanızı isterim. Hepsinden önce kendisini gene Çakıl'dan Yıldız Ulak toplamıştı. Toprağı kaynatan ağır güneşin altında boğucu havayı hafifçe sarsan bir sesle bağırdı. Sağ ol. Ötekiler bir ağızdan haykırdıkları için ikinci sağ ol havadaki bunaltıyı yararak boğaza kadar gitti. Kayalardan kayalara bir zaman yankılandı. Dumanlı Boğaz. Kuru ot balyalarının üstüne serilen örtüye yarım tayınlar yığılmış, bir karavanaya da soyulup dörde bölünmüş soğanlar doldurulmuştu. Bunların başında Yamüren'den Elif İnce, kazanın başındaysa kocaman bir kepçeyle Çakıl'dan Hanım Kuzu duruyordu. Kızların ikisi de padişah hazinesinin kapısını bekleyen kılıçlı nöbetçiler gibi ağırbaşlı, sert, kibirliydiler. Delikanlılar Nuri Bey'in düdüğünü duyar duymaz yokuş aşağı sevinç bağırtılarıyla koştukları halde kızları öyle görünce aç it gibi salıyor dedirtmemek için kendilerini tutup durmuşlardı. Nuri Çevik her küme için bir karavana gelsin dediği vakit birinci kümeden pek gönüllü çıkmaması bundandı. Esef karavanayı Nuri öğretmen hadi seni diye işaret ettiği için almıştı. Kümenin karavanasını Bekir Ozan'da görünce Yıldız Ulak'ın aklı başına geldi. Önündekileri iterek ileri geçip karavanayı tuttu. Bir yandan kimseye belli etmemeye çalışıyor, bir yandan fısıl fısıl bırak şunu, bırak oh Bekir diye yalvarıyordu. Bekir ya gerçekten Yıldız'ın niçin böyle yaptığını anlamamıştı ya da bunaltmak için anlamazdan gelmişti. Bırak ağa, ben alırım, sen benim tabağımla kaşığıma bak. Bırak dedim alçak, bu nasıl oyun? Nuri çekişmeyi kesmek için araya girdi. Sen de bizim karavanayı al Yıldız Ulak, müdürü, öğretmenleri düşünmek hiç mi yok? Şuradan bana bir tabakla bir de kaşık getir. Yıldız karavanayı telaşla kaptı. Cemal öğretmene bir tabakla bir kaşık koşturup sıraya girdi. Saat 2'yi geçiyor, etli patates yemeğinin tüten dumanı aç delikanlıların ağzını sulandırıyordu. Nuri Çevik kazanın yanına gitti, kepçeyi hanımdan aldı. Bugünlük ben göstereceğim, sonra siz kendiniz yapacaksınız. Yemeği aslında açlık başı dağıtır. Açlık başı hafta nöbeti tutan kümedendir. Açlık başı dağıtıma başlamadan önce kazanı şöyle bir karıştırır var gücüyle. Kepçeyi kazana soktu, ağır ağır karıştırdı. Karıştırır ki eti, yağı eşit gitsin karavanalara. Dalgın bakan Esef'i çağırdı. Gel bakalım birinci küme, kaç kişisiniz? 9 öğretmenim. İşte sana adam başına ikişer kepçe. Kestirdiniz mi yemek yerinizi? Kestirdik öğretmenim. İyi. Çocukların ellerine birer çukur sahanla birer kaşık verilmişti. Sahanlar bakırdı. Yeni kalaylatıldığından güneşte parlıyordu. Karavanası yemek yerine giden küme teker teker kazanın yanına gelip sahanları Elif İnce'ye uzattı. Elif İnce her birine yarım tayınla bir baş soğan koydu. Karavanacılar kendi kümeleri için Susa'nın kıyısında birer kaya gölgesi kestirmişler, karavanaları götürüp orada yere bırakmışlardı. Her küme kendi karavanasının çevresine oturdu. Esef arkadaşlarının tabaklarına önce dolu dolu birer kepçe yemek koydu, geri kalanı dikkatle üleştirdi. Bir zaman hızlı solumalardan, üflemelerden, ağız şapırtılarından, kaşık seslerinden başka bir şey duyulmadı. Açlığın ilk hırsı biraz basılınca ikinci kümede tek tük konuşmalar başladı. Bir adam dokuzu onu bilmeyince neden karavanaya yapışmalı da kazan başına koşmalı? Ağız şapırtıları, kaşık şakırtıları sürdü bir zaman. Sen bu lafı neyin üstüne dedin Cengiz Uslu? Neyin üstüne var mı Musa Korkut? Taşoluk'tan Bekir Ağa üstüne. Sence dokuzu ondan ayırt edememek de mi Bekir Ağa'mız? Heye, kaç kişi bizim takım? Kaç? Bu Taşoluklular 4 kardeş değiller mi yahu? Gerçek, çöllo hemşerisini unuttu bu akılsız Bekir desene. Bekir Ozan lafı buraya kadar duymazdan gelmişti. Kaşığı ağzına götürecekken durdu. Camili'nin Cengiz'ini adamdan saymamış gibi Ökkeş'le konuştu. Taşoluk'ta adamını unutmak yoktur. Çello'nun yemeği ambardan tartıyla çıktı. Ayrıca kepçenin Taşoluk'ta elinde olduğuna da dikkat isterim. Vay canına, buncacık şeyi düşünemedin mi akılsız Cengiz? Bunlar suyu başından kesmişler arkadaş. Su lafıyla hepsi birden susuzluklarıyla sofrada su olmadığını fark ettiler. Hani bu sofranın suyu karavanacı? Yahu nedir lokma boğazımızda düğümlense? Koş oğlum su bul, bir de kap uydur. İki sofradan da ikişer üçer kişi fırladı. Kızlar içme suyunu hazırlamışlar, her bir tenekenin üstüne birer de alüminyum maşrapa koymuşlardı. Suyu getirenler maşrapaları doldurup doldurup dolaştırdılar. Bekir bir maşrapa su daha istedi. Viran kaleli Dursun alıver uzattı. Haklısın Bekir ağa, çölloyu gördüm, kalaylı tabaktan yemekte. Etli konfiri senin gibi tıpkı tıpkısına. Benim sözlerime hep inanacaksınız yavrularım, çünkü Taşoluk'tan yalancı çıkmaz. Çıkmaz da ya bu söz neyin nesi, Taşoluk'tan yalancı çıkmaz sözü? Doğru, bırak şimdi Taşoluk'un yalancısını Cengiz ağa, benim aklım karıştı. Bekir Ozan böyle söyleyen Musa Korkut'a suratını buruşturarak baktı. Aklım var da he mi? Bu kez de Musa duymazdan geldi. Aklımın karışması şundan, Çöllo'nun komanyası ambardan tartıyla çıkmaktaysa, bu Taşoluk'un yiğit çöllosu resmen karavanaya girdiyse estüdülü sayılır. Sayılır fazla estüdülü. Tamam, buna hükümetimiz ekmeği boşuna yedirecek değil ya. Dünyanın bir avanığı o mudur, hiç yedirmez. Tamam, bu Taşoluk'un çöllosunu bizim hükümetimiz ileride köy itleri üstüne öğretmen dikse gerek. Ulan aman, essah uşak, tuu rezillik gidi spoyu. Yahu nedir Viran Kaleli'deki bu akıl, nasıl bir akıl? Höst oğlum, bunlar şeytanın yattığı yeri bilir. Viran Kaleli deyip geçmekte misin? Tamam, bizde akıl gayetle çoktur ve de şeytan yerlemezse güç yeteceği de yoktur. Bekir kızmış gibi bağırdı. Öylemelere hele övmelere. Sözün gerisi gelsin. Sözün gerisi koçum, sonunda bu senin çello hemşerin resmen hükümetin aylık defterine yazılsa gerektir. Ve de her ay şu kadar pankonat aylık alsa gerektir. Kötüsü buna sen bundan böyle hoş köpek, it oldu it, köpe oldu köpek dedin mi yandın. Memura hakaretten boylarsın mahpuslamını ki kemiklerin çürür. Ya ne diyecek bunca yıllık alaman itine bu sefil Bekir Ozan? Ne mi? Çello efendi diyecek, bay çello dese de olur. Hele daha yaraşığı çello kardeş. Kahkahalar ancak Cemal öğretmen gelip yanlarında durunca kesildi. Cemal niye güldüklerini sormadı, tabaklara baktı. Bitirdiniz mi? İyi, tabakları, kaşıkları biri toplasın. Bulaşık kazanının yanına götürsün. Oturanları gözden geçirdi. Yıldız, Bekir, bir de Hasancık. Gelin bakalım siz benimle. Adı söylenenler hemen kalktılar. Geri kalanlar dinlenecek yarım saat. İtişmeyin, güreşmeyin. İşlerimizin çetini öğleden sonra. Esef Yıldız'ın Cemal öğretmenle beraber gittiğini görünce lafını yarıda kesmiş, gidenlerin işe götürüldüğünü bildiği halde arkalarından canı sıkılarak bakmıştı. Bu Cemal öğretmen iltimas mı etmekte kendi küme adamına sakın diye geçirdi aklından. Küme arkadaşlarına belli etmeden gidenleri gizlice gözledi. Taşoluklu Yıldız, Halim Bey'in gösterdiği koca bir direği yüklenmiş, Bekir Ozan biraz tel, Hasancık iki karış boyunda ağır bir şey almıştı. Çalıya gidenlerden Bekir Ozan anlatıyordu. Fundalık çetin arkadaş, boğaza doğru korkunçlu ki olursa o kadar olsun. Tetik durmadın mı tekerlendin bil, tekerlendin mi şuraya düşüp sırıtarak kalkamazsın. Boynuz kulak bir yana gider ki Allah beterinden saklasın, anan karı gelse tanıyamaz seni. Amansız yerleri var ki dağ keçisinin geçeceği şüpheli. Al kıyamet gibi buralarda diye sevindi Cemal öğretmen. Çifte tüfeği olmayınca kaç para dedim. Çifte tüfeği olmayınca av lafı neden edilsin oğlum Bekir dedi. Aman tüfek var mı öğretmenim diye bağırdım sesim çıktığı kadar. Cemal öğretmen bizim telaşımıza güldü bir zaman. Var ki Osmanlı ülkesinde görülmemiş bir tüfek dedi. Nasıl aman öğretmenim, çifte mi tek mi dedim. Ne çifte ne tek, bizim silah üçlü dedi. Üçlü demesiyle abdestim bozuldu benim. Çünkü Cemal öğretmenin Ankara gibi yerden alıp geldiği silahı Fransız üçlüsü sandım. Değil miymiş? Değil Ökkeş ağa. Cemal öğretmen benim donukladığımı görünce şaştı. Var mıdır sizin oralarda üçlü tüfek dedi. Çok, kıyamet gibi dedim. Olmaz öyle şey. Bunu bana Fransa'dan armağan getirdiler. Nasıl bakalım sizin oralardaki üçlüler dedi. Bizimkiler de Fransız üçlüsüdür öğretmenim. Üç mermi alır bunların yatağı. Namluları uzun olur. Değerli sayılmaz bunlar bizde. köy yerinde başa güreşen silah Alman mavzeriyle Osmanlı beşlisidir dedim. Güldü bir zaman, yanıldım Bekir Ozan dedi. Benim tüfek aslında bildiğin çifte, iki gözü saçma atar, domuz kurşunu atar, bunların altında üçüncü bir namlu vardır. Bununla da mazel mermisi atar, şimdi anladın mı dedi. Demin geldiğimizde gösterdi, tüfek yaman arkadaş. Gerçekten üç namlusu mu var oğlum Bekir? Bizimle gönül eğlendirmekteysen bak keyfine. Gerçekten arkadaş, tüfek bildiğin gibi değil. Kaça bu böylece oh öğretmenim diye sordum. Ne eder senin paranla dedi. 100 kayma dedim. Çık dedi. 120 kayma dedim. Çık dedi. Bilmem doğru bilmem eğri. Cemal öğretmene bunu armağan eden herif 500 kayma saymış. Partalından başlarım kötü Bekir, yavaş savur. Ne fayda, tüfeği görmeyince ne desen boş. Bekir acı acı içini çekti. Buruşuk suratı köse gibiydi. 7 yaşından beri ya bıyığımız sakalımız çıkmazsa diye korkuyordu. Parmaklarını üst dudağından geçirdi. Kılıçlı keşişin hanını gördük. Cimşit tok atılıp bilgiç bilgiç düzeltti. Hanı değil denilmedi mi sana? Ne dedi Cemal Avşar öğretmen? Bekir Ozan sıkıntılı sıkıntılı soludu. Gözlerini kırpıştırdı. Cemal öğretmenin dediğini hatırlayamayınca kızmakla kendini acındırmak arası söylendi. Çıktı aklımızdan işte oğlum, karı gibi bu sırıtmalar neyin nesi? Ben görmedim mi Cemal öğretmenin dediğini, sen fısıl fısıl ezberini aldın. Cimşit tok kasıldı. Ezberi almak diye bir hüner vardır bu dünyada Bekir ağa. Ona kılıçlı keşişin hanı demezler, manastırı derler. Nedir bakalım bu manastır? Ne bileyim, yere batsın, gavurun eğleştiği yer. Lakin kılıçlı keşiş gavurmuş mavurmuş ama arkadaş yiğitliğine yiğitmiş gayet. Yiğit olmayınca fil gövdesi kadar kayaları öyle yonabilir mi? Hadi düzde otur, yondu diyelim. Sırtlayıp oraları nasıl çıkardı? Bana sorarsan 2-3 çift kömüş koşmadan güç yetiştirememiştir. Damı duvarı göçmeseymiş Ceneviz Kalesi'nden farksızmış. Kılıçlı keşişin her neyse. Çevresine bakarak sesini alçalttı. Laf aramızda arkadaş, kalıbının adamı değil bizim Cemal öğretmenimiz. Nereden belli? Önce girecek oldu kılıçlı keşişin yıkığına, vazgeçiverdi sonra. Bekir Ozan'ın bu yüreklilik ölçüsünden esef bir şey anlamadı. Girmemekle, gündüz gözü, neden korkacak, canı çekmemiştir. Sanma mesafa, şundan ki bu keşiş adam gibi ölüp toprağa karışmış bir keşiş değil. Boranlı havalarda dolanıp fırlanırmış buralarda kurt gibi uluyaraktan. Yıkığın karanlık delikleri var ki sayısı bellisiz. Hayır, adam yürekli olmayınca gündüz gözüne de girebilemez. Neden uzatmalı? Giremedi pelvan kesimli Cemal öğretmenimiz. Baktı ki her yanı ısırganlar, deve dikenleri sarmış. Ben yılandan böcüden korkarım dedi. Ben girecek oldum, hüst diye önledi. Hele arslana hele. Ben de korktum ya, benimki hayır yılan korkusu değil, keşiş korkusu. Suratı birden değişti, keyiflendi. Cemal öğretmen bu rezil Ali Can'ın köylü akıllarına da çok şaştı.